Ayrım 27. Düğümleri üfleyen kadınlar Ece Temel Kur'an. Sayfa 353. 25. bölüm. Ne diyorsun yani Afrodit Hanım diye sordu Meryem. Allah'ın kadınları sevmediğini mi söylüyorsun? Amira kahvesin dibindeki telviyeyi serçe parmağıyla yiye yiye bitirmek üzereydi. Tam olarak değil dedi ama favorisi de sayılmayız. Muhammed bile öyle diyorsa... Cahillik etmiş dedi Meryem. Oturduğumuz kahvenin beyaz plastik sandalyesinde kaykılırken Allah'ı cinsiyetsiz olarak tasarlamayı başaran mümineler onun kendilerini sevdiğini bilirler. Bu kadar çok mümin onu erkek yapmışken mümkün mü hala bu diye sordu Amira. Bence Firdevs haklı. Bizi seven bir tanrı tasarlamalıyız. Saçmalama diye kestir battı Meryem. Sustuk. Bahse girerim hepimiz, Meryem bile, tanrıçalarımız meselesini ve daha da önemlisi içimizdeki kadınlara yaptırılacak pazarlık fikrini düşünüyorduk. Amira dansöz kıyafetiyle politika konuşurken, Meryem sırtında bebeği tahrirde slogan atarken, fotoğraflar hoşlanan her kadın gibi yalnız uyanıyorlardı kafamda. Yalnız uyuyorlardı sonra, gece bir sese irkilip uyanıp kendi kendilerine yüksek sesle konuşuyorlardı. Muhammed'in ve Firdevs'in söyledikleri bu yüzden önemliydi. O kadar yalnızken belki de bize kendimizden başka biri, şefkatli bir tanrı gerekiyordu konuşmak için. Amira'nın limandaki kahvelerden birine oturduğumuzda, bu kadınları seven tanrı meselesini ikinci kez duyuyorum. Benim Muhammed söylemişti diye anlatmaya başladı hikaye şöyleydi. Amira ve Muhammed bir gün Tunus'un kuzeyindeki sahil şehirlerinden Tabarka'ya gidiyorlar. Bir otelde öğlen yemeği yerken bahçede Muhammed bir şey işaret ediyor. Bir tenis hakemi sandalyesi. Üzeri boya lekeleriyle dolu. Muhtemelen badana işlerinde kullanılıyor yıllardır. Muhammed şöyle diyor. 50'li yılların dünyanın güneyine bıraktığı hatıra eşyalar pek konuşkan ha. Ne dersin tatlıcık? Sonra da başlıyor artık kimsenin asıl amacı için kullanmadığı tenis hakim sandalyesi üzerine konuşmaya. Batı uygarlığının bir zamanlar verdiği havai mutluluk vaatlerini bu türden terk edilmiş nesnelerle hala anlatıp durduğunu söylüyor ve şöyle diyor. Bu sandalyeye bakınca şimdi o uygarlık hayalinden aldıkları intikam daha anlaşılır oluyor. Bir zamanlar o yüksekliğe tırmanırken biriktirdikleri öfkeyi tahmin edebiliyorum. Batılı askerlerin postallarıyla ezilmekten daha rezil hissettiren zulümler bunlar tatlıcık. Hele ki söz konusu olan göbekli, bodur bir Arap erkeği ise ne dersin? Düşünsene kendi kendiyle ne kavga etmiştir bu tenis sandalyesine ayak uydurmaya çalışırken. Muhammed bunları anlatırken gülmüş kahkahalarla. Derken yıllarca gidilen ama artık hiçbiri kalmayan açık hava sinemalarından geri kalan projeksiyon makinelerinden söz etmiş. Amir'in hatırladığına göre dünyanın bu tarafı mutlak bir uygarlık hayalini eski sevgilinin yüzünü fotoğraftan oyar gibi hınçla terk etmiş. Demiş. Demiş ki elbette resimlerdeki o yüklar sadece bir sevgilinin gittiğini hatırlatır insana. O yokluk fotoğraftaki bütün görüntülerden daha kudretlidir. Amira etrafına baktı şöyle. Galiba dünyanın Muhammed'in gördükleri olmadan ne kadar boş olduğunu düşündü. Melankoli Amira'nın yüzünü buruşturdu ve sustu. Meryem dedi. Ne diyorsun yani tenis sandalyesi filan? Amira telviyi o zaman serçe parmağıyla dürtüklemeye başladı. Ne bileyim dedi. O gün tuhaftı Muhammed. Deniz kıyısına yürümeye gittiğimizde peçeli, çarşaflı kadınları gördü. Yanlarında delikanlılar vardı ve küçük oğlanlar. Erkekler çıplaktı, denize giriyor, çıkıyor, gülüyorlardı. Kadınlar ise sadece ayakları çıplak duruyorlardı deniz kıyısında. Bir adım ileri bir adım geri gidiyorlardı. Muhammed hiç görmediğim bir şekilde dertlendi ve ''Belki de yanlış yaptık tatlıcık'' dedi. O tenis sandalyelerine tırmanmak zorunda bırakıldığımız zamanların intikamını kadınlardan aldık. Sanırım tatlıcık, biz erkekleri daha fazla seven bir Allah istedik. Çok aşağılanmıştık ve Allah'ın sadece bizim tarafımızda olmasına ihtiyacımız vardı. Bize gülen kadınlara gününü gösterecek bir Allah. Oysa bizim, dedi bana baktı. İlk kez insan içindeyken saçımı tuttu ve dedi ki, oysa Allah'ın seni daha çok sevmesine ihtiyacım var şimdi. Allah'ın senin gibi bir kadını olduğu gibi sevdiğine inanıyorum artık. Böyle dedi işte. Azizim, dedi Meryem bana bakarak. Muhammed bizim kıza aşkından, dinden, imandan çıkmış. Olay budur. Ama diye atladı Amira. Hayal etsenize bizi olduğumuz gibi çok sevecek bir baba tanrı olsa. Başka türlü basmaz mıydık yere? Daha sağlam olurduk yani, inanabilirdik. Yani sadece tanrıya değil, bizi sevdiği için. Firdevs diyordu ya, kendimizi daha çok sevebilirdik. Öyle demişti Muhammed. De bakalım, dedi Meryem. Başka neler yumurtlamış kitapsız. Sence Allah kadınları seviyor mu Amira? Böyle sormuştu işte. Herhalde suçluluk duygusu yüzünden dedim ben. Yani sana yaptıkları ve yaptığını söyleyemedikleri yüzünden. Şu baskın meselesi işte. Muhtemelen ondan. Kendisine eğilip serçe parmağıyla yemeye başlarken olabilir dedi Amira. İşte o zaman söyledi Meryem. Ne diyorsun yani Afrodit Hanım? Allah'ın kadınları sevmediğini mi söylüyorsun? Meryem saçmalama dediğinde de sustuk. Başka bir şey konuşmadık bu konuda. Meryem yan masadan bir gazete alıp okumaya başladı. Alnı çizgi çizgi oluyor, dudağı sarkıyor ve yüzü kendini unutuyordu okurken. Birden bıraktı gazeteyi. Baktım şu mavi sütyenli kızın fotoğrafı vardı. Demek eylem hakkında haberlerdi. Onu böyle sağa sola baktıran. Hırslığım tuttu, denmeyecek bir şey dedim. Allah değil de memleketlerimiz bizi olduğumuz gibi sevseydi yeterli değil mi azizim? Kaşını kaldırıp bana baktı, bir şey demedi, devam ettim. Ne yapacaksın sen? Lübnan'a gittiğimizde kızını görecek mi? Lafımı bitirtmedi. Azizim, kibir başa bela. Efendim? Öyle işte deyip başını manidar salladı birkaç kez. Kibir başa bela. Yok Allah beni seviyor mu? Yoksa ülkem benim aşkıma karşılık verecek mi? Bıdı bıdı bıdı. Bunlar öyle şeyler değil. Sen seveceksin. Sen teslim olacaksın. Budur olay. Gerisi kibirdir. Eyvallah dedim bozuk, kızmadım. Çünkü biliyorum ki kendi kırık kalbine konuşuyor Meryem. Kendi kalbini tekmeliyor aynı nedenle kırıldı. Güya kibirli olduğu için kızarak. Amira müthiş bir çeviklikle değiştirdi lafı. Şu Valit Bey, Firdevs Hanım iyi bulmuş ha kendine aşık adamı. Nasıl yapıyorlar anlamıyorum o tür kadınlar. Sıkılmıyorlar mı hiç? Sıkılıyorlar tabii dedim ben ama bazıları birisi onları ölümüne sevmeden güvenlikte hissetmiyorlar. Bazı kadınlar hayatı kendilerinin yönettiği büyük bir şirket gibi kurgulayabiliyorlar bence. Sırf korkudan üstelik. Tuhaf. Korkuları yüzünden güçleniyorlar ama Madame Lila nasıl dayanıyor acaba? Yalnızlığa filan, yalnız ölecek olmaya yani. Baktım, Meryem cep telefonunu çıkardı ilk defa. Twitter'a bakıyor. Muhtemelen Tahrir'den tanıdığı insanların şu mavi sütyen eğilimiyle ilgili neler yazdığına bakıyor. Farkında değil, onu tanıdığımdan beri ilk kez dudaklarını ve tırnaklarını kemiriyor. Hey, kime diyorum diyorum. Baktı yok, duymuyor bile. Azizim, sence Dido bebeğiyle gittiği öteki memlekette nasıl bir hayat kurmuştur? Madame Lina'nınki gibi tek başına mı yoksa Firdevs gibi sistemi sürdürmek için bir valit mi bulmuştur kendini? Meryem kaldırmıyor kafasını, hakikaten duymuyor. Yeniden hey diye bağırmak için ağzımı açmışken Amira kolumu tutup sus işareti yapıyor. Böylece ikimiz de Meryem'i izlemeye başlıyoruz. Koyuyoruz desteklerimizi masaya, gözümüzü dikiyoruz. Meryem'in Twitter seansı uzuyor. Eli bazen bir şey yazmaya gidiyor, vazgeçiyor. Bizi gördüğü bile yok. Böylece masaya iyice yatıp birbirimize bakıyoruz. Amira ile sence diyorum. Muhammed nasıl bir hayat kurmuştur gitti memlekette. Omuzlarını kaldırıyor, dudağını büküyor, kaşlarını çatıyor. Gözü masanın boşluğuna dalıyor. Yani tek başına mı yoksa o da sistemi sürdürmek için derken ben sözümü kesiyor. Sanmam. Yüzü büzüşerek, ihtiyarlarken elini tutuyorum gülümseyerek. Hiç değilse emin olduğumuz bir şey var diyorum. Allah seni seviyor. Başını kollarına gömüyor, kahveci geldiğinde yattığımız masadan kalkıyoruz. Hepimizin yüzünde o Orta Doğulu sert kadın ifadesi beliriyor aniden. Ruhumuzu ilikliyoruz derhal. Üç kahve daha diyor Meryem. Böylece çıkıyor suçluluk duygusuyla bulanık Twitter aleminden. Azizim diyorum, hey bana bak diyerek de söyleyeceğim şeyin dinlenmesini garantiye alıyorum. Bana bak, bizim memleketler bizden sürekli bir şey için tavır göstermemizi bekliyor. Tavır, tavır, tavır. Düşünmeye bile zaman bırakmıyorlar. Biriktirmeye falan hiç vakit kalmıyor. Senin mola almaya hakkın var. Yılların kötü kadını yanılmış olamaz. Kendi kendime de gülüyorum aptal gibi. Meryem bana bakıyor, hala dudaklarını kemirerek. Baksana diyor, bir dirildin sen, sorular sormalar, akıllar vermeler falan. Hayrola? Hakikaten o zaman ben de fark ediyorum. Neden acaba? Firdevs iyi geldi ona diyor Amira gülerek. Tanrıça falan beğendi o konuları. Doğru mu? Doğru olabilir ne bileyim. Şu Artemis meselesi. Böyle hayatım boyunca bir bakire olarak kalacağım fikri. Yalnız yani. Yazıyorum ya yalnız kalacağım, yazacağım. Olayım budur diye düşününce insan rahatlıyor. Başka bir şey yapmak zorunda değilim yani. Alın yazım bu gibi. Başka sorunum da yok. Şahane. Meryem gülüyor. Yarı isteksiz. Bu kader meselesi iyidir azizim. İnsanı rahatlatır zaten. Kaderin elinde oyuncağı az ve bundan daha iyi bir şey olamaz. Allah'a hiçbir şey yüzünden inanmasam bu yüzden inanıyor olabilirim laf aramızda. Valla öyle diye geri kaykılıp geriniyor Amira. Hayat insana fazla zor bir şey bence. Birileri bir yerde bir şeyleri yazmış da elimizden geleni yapmakla yetinebiliriz. Gerisi malum Allah'ın işi. Mesele o elinden gelen konusu zaten, diyor Meryem düşünceli. Firdevs haklıysa eğer, diyorum ben, o elinden gelen her neyse seni sevdiğinden emin olduğun bir tanrının varlığıyla çoğalıyor, güçlendiğin için. Valla bana iyi geldi Firdevs'in söyledikleri, diye başlıyor lafa Amira. Meryem kesiyor. Sana iyi gelen Muhammed'in söylediklerini bir kere daha başkasından duymak. Hala onu seviyorsun tatlıcık ve bunun için birinin onayına tamam, diye kesiyor Amira. Elini havaya kaldırırken paldır küldür kahve yuvarlanıyor yere. Kahvenin tamamı Meryem'in kucağına, telefonun üzerine masada duran gazeteye boşalıyor. Olayla ilgili nidalarımız daha başlarken kursağımıza tıklıyor zira. Meryem, aa ne işin var burada? Meryem iki eli havada, gömleğinin karnında dev bir kahve lekesi, a, e, o sesleri karışık bir şekilde çıkarıyor tıkana tıkana. Altına saklandığı yastık aniden kaldırılmış bir kertenkele gibi. Sen Tunus'ta değil miydin, diye derhal sorguya girişiyor topluca, biz yaşlarda bir kadın. Sağ omzundaki bilgisayar çantası kaymasın diye sağ omzunu, sonra sol omzundaki kağıtlarla dolu çanta kaymasın diye sol omzunu dönüşümlü indirip kaldırıyor. Düşen gözlüğü, küt burunlu ayakkabıları ve keten pantolonu ile tam bir akademisyen. Ve Meryem akıl almaz bir hızla şu yalanı uyduruyor. Tunus'taydım da İskenderiye'de Dido'nun izinden giden bir kadın tarikatı buldum. O yüzden buraya geldim. Ama zaten döneceğim. Kalmayacağım burada. Hatta şimdi kalkıyorduk biz de. Otur derdik ama... Bu arada telefonunu, sigarasını toplamaya başlıyor masada. Biz de aceleyle toparlanıyoruz durumu anlayıp Meryem hiç istemediği birine yakalandı. Kahire'ye ne zaman döneceksin? Tahir bekler, seni bekliyor. Sana ihtiyacımız... Ben, diye başlıyor Meryem, ne diyeceğini kesinlikle planlamış olduğu belli olarak devam etmeye çalışıyor cümleyi. Zaten şimdi, yani benim de biliyorsun çalışmam yüzünden... Amira bir anda Meryem'i kolundan tutuyor, kadına dudaklarını büze büze çok sinirli göründüğünü sanarak ve aslında çok komik şöyle diyor. Meryem canı istediği zaman dönecek. Evet öyle. Çok zayıflamışsın, diyor kadın. Meryem'in gövdesini neredeyse röntgenini alır gibi. Yadırgayan bir şüpheyle. Muhtemel Meryem'i hamileyken görmüş ve şimdi bu kadar zayıflık bir bit yeniğini düşündürüyor ona. Meryem şaka yapmaya çalışıyor, yüzü acı içinde. Ha, çektim biraz, Tunus yemekleri bilirsin işte. Çok aşık da fazla seksten olabilir, diyor Amira birden ve kolundan tutup Meryem'i yürümeye başlıyor. Kusura bakma, diye yürürken kadına sesleniyor Meryem. Koşmamız lazım, çok geç kaldık. Ve hakikaten koşar adım uzaklaşıyoruz. Sen bu gidişle tanrıç olamazsın arkadaş, diyor Amira Meryem'e gülerek. Demedi mi Firdevs Hanım, fazla açıklama yok diye. Nefes nefese kalmışken, sen kaç aydır ayrısın memleketten azizim, hakikaten, diye soruyorum Meryem'e. Karşıdan karşıya geçerken araba ormanında Meryem bağıra bağıra konuşmak zorunda kalıyor. Son 3 ayda çıktım memleketten. Beyrut'a gittim. Doğurdum. Oradan Londra'ya, oradan Tunus'a işte. Kaç aylık bu bebek Meryem, diye sordu Amira yolun ortasında duruverdi aniden. Meryem onu da kolundan yakalayıp ikimizi birden karşıdan karşıya geçirirken 2 ay 24 gün. Sen nasıl bıraktın o bebeği, diye mırıldanıverdi Amira. Neden böyle aniden, neden şimdi, neden bu kadar kararlılıkla durup dururken? Kendisi bırakılmış gibi baktı Meryem'e. Kaldırıma vardığımızda Meryem üstüne baktı, karnında kurumuş kan gibi duran kahve lekesine baktı. Batırdın üstümü kadın, otele dönmeliyim. Amira gözlerini annesine sabitlemiş bir çocuk gibi, neredeyse hipnotize olmuş gibi bakarak günler önce sorması gereken soruyu niyeyse şimdi cevap almadan kıpırdayacağını kesinlikle belli ederek soruyordu. Bebeğe ne olacak Meryem? Karar verdiğimde size de söylerim Amira Hanım, diye sertleşti Meryem. Ben sordum bu kez. Sen aslında onu görmeye gidiyorsun değil mi Meryem? Çok uzak dediğin yer Lübnan'da değil mi? İkimizin koluna girdi, bir şey demedi. Amira hep çocuğu olduğu Meryem'in şimdi annesi gibi konuştu. Eğer gideceksen, yani eğer onu görmeyi istiyorsan, diye yüzünü Amira'nın yüzüne yaklaştırıp gülümseyerek sordu Meryem, çocuk sever gibi. Amira durdu kaldırımda, kolunu Meryem'in omzuna attı, asker arkadaşı gibi. Yani Allah seni sevmese de biz varız, onu diyeceğim. Güldü Meryem, kederli ve tatlı. Kalçalarımıza, göğüslerimize, nadiren yüzümüze bakan erkek kalabalığın arasından yürüyüp gittik otele. Bazı yolculuklar ve çocuklar yalnız yapılamaz, diye düşündüm. Otele vardığımızda Madame Lila elinde bir takım evraklar, bir adamla lobide konuşuyordu. Erguvan rengi ipeklerini giydiğine ve boynu dimdik oturduğuna göre sıkı bir pazarlık ediyordu. Sadece Hayır, hayır, Beyrut değil, muhakkak Trablus'a gitmeliyiz dediğini duydum. Zira Maryam ile Amira Tunus'taki hamam meselesini kontrol etmeleri gerektiğini konuşuyorlardı. Amira sıkıntıyla unutmaya çalıştığı gelin meselesiyle ilgilenmesi gerektiğini hatırlamak zorunda kalıyor, Madame Lila'ya Eyüp Bey'in neyi halledip neyi halledemediğini soracağını söylüyordu. Fakat bu sıkıntılı konuşma, Madame Lila çantasından bir tomar para çıkarıp ortaya adamın önüne koyduğunda çoktan sona ermişti. Çok ağır kadınları taşıyacaksınız bayım. Tekne en iyisi olmalı. Adam, eskisi kadar ağır değilsiniz Esma Hanım deyip müstehsi gülümsediğinde Madame Lila, madem öyle dedi sadece, tomarın yarısını alıp çantasına geri koydu. Amira ve Maryam, Madame Lila'nın adamla karşılıklı birazdan birbirinin gözünü oyacak iki kedi gibi dona kalışını izliyorlardı. Neredeyse kendi kendime konuştum. Dido gibi biz de aklımıza açılıp kendi hikayemizin sonuna doğru gidiyoruz ha. Ama eğer Dido haklıysa, neydi o laf? Tanrılar kendi hikayelerini yazan ölümlüleri eşitleri gibi severler. Haşin ve şefkatsiz. Yani bir tanrı bizi sevse, bize muhabbet duysa bile. Amira, hiç beklemiyordum bu espriyi ondan. Gülerek ortaya söyledi. İçine mi atar diyorsun? Güldük. Madame Lila ve kaptan kavga ederken dikkati dağıtılmış iki kedi gibi birbirlerine gösterdiklerinden daha büyük bir öfkeyle bize baktılar. Ne? Diye bağırdı Madame Lila. Alay edilmiş bir kadının siniriyle seslendi bize. Ağır kadınlar değil miyiz biz? Madame Lila'nın tanrısı bile bazen onu yeterince sevmiyor galiba diye düşünüyordum ki Amira kahkaha atarak Madame Lila'ya seslendi. Bizi o kantara çıkaramazlar madam. Meryem ve bana gözünde ışıklarla bütün misketleri kazanmış bir çocuk gibi baktı Amira. Yedinci kuralımı koyuyorum arkadaşlar. Bir tanrıça kendini asla başkalarının terazisinde tartamaz. Nasıl? Madame Lila uzaktan Amira'ya gururla baktı. Ne diyorsun kaptan diye efelenerek neşeyle sordu adama. Hanımlar burada işte. Taşıyabilecek misin? 27. ayrımın sonu sayfa 363.